Massachusetts General Hospital'dan Doktor Murat Karabacak'la konuşacağız. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Tabii. Şu an Boston kentinde, Massachusetts General Hospital'da fakülte üyesiyim. Daha önce de daha geçmişe gidersek İzmir'de doğdum. İzmir'de liseyi, işte ilkokulu, liseyi okudum. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezunum. Ondan sonra Bilkent'te kimya bölümünde lisans eğitimi gerçekleştirdim. Ondan sonra Boston'a gerek burada Brandeis Üniversitesi'nde kimya doktorası yaptım. Ve orada işte kütle spektrometrisi ve ALS, amyotrofik lateral skleroz hakkında araştırmalarımı sürdürdüm. Ondan sonra da şu anki hastane Massachusetts General Hospital'da doktora sonrası araştırmalarımı yaptım. Mehmet Toner Hoca ile birlikte. Orada da biyomühendislik, nadir hücreleri ayıklama, onların analizi üzerine uzmanlaştım. Şimdi de kendi araştırma grubumu kuruyorum. Burada değişik, bunun devamı olan araştırmalarım var ve hücreleri analiz, kütle spektrometrisi analiz ve ilik nakline ve kanserin terapisinde daha iyi anlamak ve geliştirmek için üzere araştırmalarımı yapıyorum.
Siz kütle spektrometrisi üzerine çalışıyorsunuz. Nedir ve ne işe yarar?
Çok köklü bir tarihi olan bir analitik metod aslında. En basit şeylerden biri kütle ölçülebilmesi. Aslında en temel. İlk başta tabii bu yüzyılı aşkın bir süredir olan teknik. İngiltere'de Thomson adında bir bilim insanı elektriğin gazların içindeki hareketini merak ettiği için o sıralarda popüler bir araştırma konusuymuş. İşte mesela yıldırım nasıl oluyor ve bu nasıl hareket ediyor yıldırım, şimşek. Bunun üzerine araştırma yapıyorlarmış. Ve laborantıyla birlikte elektronun kütlesini ölçmek için ilk işte elektriksel bir sistem hazırlayıp bunu ölçebilmişler. Buradan elektronun ağırlığını ölçerek Nobel Fizik Ödülünü kazanmışlar 1906'da. Ve bunu onun öğrencisi Aston geliştirip atomların kütlesini ölçmeye gelmiş. Ve o günden bugüne atomlardan başlayarak onların izotopları, moleküller ve en sonunda biyolojik moleküllere incelemeye kadar gelen bir tarihi var. En son 10 yıl içinde de hücreleri ölçmeye adapte oldum. Ve ben de işte proteinleri ölçmeden aldım, hücreleri ölçmeye kadar bunu araştırmalarımda biyolojik ve tıpsal soruları cevaplandırabilmek için kullanıyorum. Ve yani bunu kütle spektrometrisini öğrenen insanlar aslında bilir çok şeyler. Halkta aslında çok kullanılan bir teknik. Havaalanlarından tutun da uzay gemilerine kadar ve hastanelerdeki analizlere kadar aslında kütle spektrometrisi kullanılıyor. Ama üstünde hiçbir zaman kütle spektrometrisi yazmaz. Bilmiyorum biliyor musunuz? Mesela havalanlarında bir problem olduğunda işte mesela laptopunuzu çıkarmadınız. Oradan birisi gelip bir bez siliyor ve onu bir cihaza koyuyor. O aslında bir kütle spektrometrisi. Ya da işte kan analizi, hastanede numune veriyorsunuz. Bazı numuneler için analiz yöntemi kütle spektrometrisi. O yönden bu alanda olduğuma memnunum.
Hani havaalanında dediniz ya hani işte laptopu alıyorlar, bir şeyden geçiriyorlar. Hı. Ne yapıyorlar peki orada kütle spektrometresinden geçince ne oluyor?
Şöyle, bildikleri yani onların elinde bir liste var. Bu kimyasallar tehlikeli ve işte güvenlik tehdidi, güvenlik ya da insan sağlığına tehdit. O moleküllerin ellerinde uzun bir listesi var. Ve bu listeye bunların ağırlıkları var ellerinde aynı zamanda. Ve o cihaza koyduklarında vereceği sinyalin bir database'i var. Ve sizin bilgisayarınıza sürdüklerinde aslında böyle bir kimyasal var ise onu işte extract dediğimiz onu oradan alıyorlar ve bu beze koyuyorlar. Sonra o cihaz da o bezin içindeki kimyasalları analiz edip acaba bu tehlikeli kimyasallar var mı sorusunu soruyor basitçe. Uzaya gönderilen cihazlarda da merak ettikleri mesela Mars'ın toprağındaki izotoplar nedir? Atom kombinasyonu nedir? Su var mı? Bunun gibi soruları cevaplamak için de uzaya gönderilen mekiklere koyuyorlar.
Uzayda da oradaki örnekleri alıp ölçüp ona göre mi sonraki yapılacak adımı belirlemede kullanılıyor?
Tabii uzayda mesela şimdi NASA'nın ve bazı özel şirketlerin planları var. Oradaki nadir bulunan, dünyada nadir bulunan mineralleri toplayıp buraya getirmek için. Onun gibi büyük sorular var. Burada ihtiyaç duyulan, endüstrinin ihtiyaç duyduğu, insanların ihtiyaç duyduğu şeyler orada var mı? Bunları getirebilir miyiz? Gibi. O soruları cevaplandırmak için basitçe oraya gönderdikleri mekiğe koyuyorlar. Çok pahalı olmayan bir cihaz. Ki oradaki kayayı buraya getirmek çok daha pahalı bir iş. Orada ölçüm yapıp oradan bilgiyi buraya gönderiyorlar.
ALES'e protein analizi konusunda da çalışmalar yaptınız. Bu konuda ne gibi araştırmalar yaptınız ve ne gibi sonuçlar elde ettiniz?
ALS zor bir hastalık. Hastanın ilk başta hani olan şey sinir hücrelerini öldürmesi ve sinir hücreleri öldükçe hastalar yetilerini kaybediyorlar, fiziksel yetilerini. Ve bunun olmasının mekanizmalarından bir tanesi proteinlerin bazı hücrenin için, nöronların, sinir hücrelerinin içindeki proteinlerin bozulup hücreye zarar vermeye başlaması. ALS'nin bir kısmı genetik. Bu proteinlerden bazılarının üzerinde bazıların mutasyon olması sebebi oluşuyor. Bunlardan bir tanesi superoxide dismutase dediğimiz aslında vücudun bütün hücrelerinde, bütün yaşayan var şeylerin, organizmaların hücrelerinde olan bir protein bu. Okside olan nefes alıp oksidasyon yaptık sürece devamlı superoxide işte radikaller çıkıyor aslında vücudumuzda. O radikalleri yok ediyor bu superoxide dismutase. Bunun 100'den fazla mutasyonu bu proteinin toksik hücrelere zararlı olmasına sebep oluyor. Şimdi biz bu soruyu sorduk. Nasıl olur da vücudun her hücresinde olan bu protein mutasyona uğradıktan sonra herhangi bir yerinden bu mutasyona uğradıktan sonra hafif ufak bir değişiklik sonucu yani ufak bir değişiklik sonucu sadece vücudun belli bir yerindeki nöronlara zararlı olabilir. Bu çok ilginç bir soru. Diğer bir soru nasıl olur da yani bu zararlı olma durumu aynı şekilde mutasyonu olmayan hastalarda olabilir. Çünkü aslında hastaların çoğunda bir mutasyon belirlenemiyor. Bunun araştırmanın yani genetik araştırmalar tabii böyle sorulara cevap veremiyor. Bu hücrelere nasıl zarar veriyor? Eğer genetik bir şey bilinmiyorsa bunu ancak protein düzeyinde araştırabiliyoruz. Protein ve hücre düzeyinde. Ve Bizim yöntemimiz bu soruya cevap vermek için bu proteinleri ayıklayıp hücreden bunun kimyasını ve şeklini araştırmakta. Normalde proteinlerin şeklini araştırmak için kullanılan yöntemler kristalografi, X-ray kristalografi. X-ray proteinleri kristal şekline getirip onların şeklini analiz etme üzerine olabilir. Ya da nükleer magnetik rezonans dediğimiz bir yöntem. O da bu moleküllerin şeyle etrafındaki suyla olan dinamiklerini ölçmekte kullanılıyor ve bağlarını araştırıyor. Ama bu yöntemler kullanılamıyor bu protein hakkında maalesef. Çünkü bu protein üzerinde metaller var ve çok çok yüksek konsantrasyona geldiğinde çöküyor. Ve hastalığa sebep olan mutasyonlu olanlar da çok daha kolay çöküyorlar. Zaten hipotezlerden bir tanesi de buydu. Çok kolay çökebildiği için, çok kolay katılaşabildiği için, farklı faza geçebildiği için sinir hücrelerini de onun için bozuyor. Bizim yöntemimiz böyle zorunlukları olmayan bir yöntem. Kütle spektrometrisinde üzerinde metal olsun olmasın konsantrasyonu çok düşük olsa da olur. Çok daha hassas. Ama şekil proteinlerin şeklini analiz etmede çok dolaylı bir yöntem kullanarak yaptığımız bir yöntem. Uzun lafın kısası, biz bu protein üzerinde değişik genetik translasyon sonrası olan değişiklikleri bulduk. Bu proteinin değişik formları, yani genetik hastalarda olmayan ama genetik bozukluğa çok benzeyen, genetik bozukluğun yaptığını aynı şekilde yapabilen kimyasal değişiklikler bulduk. Ve bu kimyasal değişiklikler bu proteinin şeklini bozup hücreye zarar vermesine yol açtığını anladık. Ve bunu da bazı hastalardan aldığımız numunelerde gözlemledik.
Şimdi burada siz proteinleri aldınız, onları ölçtünüz ve buradan tam olarak hani böyle daha sade bir dille anlatırsa ne elde ettiniz?
Şimdi proteinler, şöyle anlatayım. Bir spagetti düşünün. Spagetti dümdüz açarsanız çok uzun ve sade bir yapısı var.
Evet.
Proteinleri de ucuca dizerseniz, aslında birer polimer onlar. Ucuca dizerseniz böyle açabilirsiniz ve hiçbir fonksiyon olmaz bu protein. Bu vücutta böyle değil. Çünkü bu fonksiyon değil. Fonksiyonu proteinlerin şekli belirler aslında aynı zamanda. Hem sıralaması hem de bu sıralama dolayısıyla oluşan bir şekil belirler. Şimdi spagettiyi aldınız, dürdünüz, büktünüz. Diyelim ki şöyle bir şekil oldu. Şimdi böyle bir şekil, diyelim ki normal çalışma şekli bu. Bu protein. Bu aynı zamanda bir enzim, bir katalizör. Ufak bir değişiklik böyle bir şekle gelmesine sebep olabilir. Ve böyle bir şekilde fonksiyonu devam etse de şekli bozulduğundan ekstra fonksiyonları olmuş olabilir. Mesela böyle bir şekilde bunlar başka şeylere yapışmazken, diyelim ki böyle bir şekilde bozulup çökmezken, yani kristallenmezken böyle bir şekilde o aktivite yapıyor olabilir. Böyle bir şekilde yüzey alanı daha küçük ve böyle bir şekilde yüzey alanı daha büyük. Ve biz yüzey alanında olan bir reaksiyonu ölçerek yüzey alanının ne kadar büyük ve ne kadar küçük olduğunu ölçebildik. Ve bu proteini parçalayarak, diyelim ki bu proteini ikiye ayırdım, burası ve burası. Bu şekil bozukluğunun tam nerede olduğunu bulabiliyoruz. parçalara ayırarak.
O zaman ALS'nin tedavisi için de bayağı büyük bir adım atılmış olacak.
Evet, bu proteinle ilgili olan bölüme. Maalesef ALS yalnızca bu protein sebebiyle olamıyor. Başka proteinler, başka moleküller de sebep olabiliyor. Ama eğer bu protein sebep oluyorsa buna büyük bir katkıda bulunduk.
Şimdi siz kanser ve ilik nakli üzerine de çalışıyorsunuz. Bu konuda neler yapıyorsunuz?
Şimdi kütle spektrometresi dediğim gibi son zamanlarda hücreleri de ölçmeye başladık. Bununla ilgili tam nasıl olduğunu anlatayım size ilk önce. Bu hikaye aslında vücudun savunma molekülleriyle başlıyor. İmmün sistem. Bilim insanları 10 yıllardır insanın savunma sisteminin nasıl çalıştığını inceliyorlar. Bunu buradaki problemleri anlayabilmek ve geliştirebilmek için. Şimdi bu şey gibi örnek verebilirim. Dondurma rengarenk olabilir. İşte vanilyalı beyaz, çilekli kırmızı, işte naneli yeşil gibi, fıstıklı yeşil daha çok. Vücudun savunma sistemindeki çok değişik hücreler var ve bunları ölçmek için aynı şekilde vücudun kendi tanıma mekanizmasında olan antikorlar var. Bu antikorlar yabancı hücreleri kendi hücrelerini tanımak için kullanılıyor. Bilim insanları da demiş ki bu antikorları biz de kullanalım hücrelerin ne olduğunu anlamak için. Ve 10 yıllardır antikorları kullanarak, vücudun ürettiği kendi antikorlarını kullanarak ve aynı zamanda başka organizmalarda ürettirilen, işte tavşanda, farede vesairede ürettirilen antikorları kullanarak vücudun biyolojisini anlamaya çalışıyorlar. Bunları hücreleri tanımak için kullanıyorlar. Değişik hücreleri A hücresinin B hücresinden farklı fonksiyonları olan bu hücreleri birbirinden ayırt edebilmek için kullanıyorlar. Tabii antikorlar direkt olarak ölçülemiyor. Üzerine boyalar kullanılıyor. Fluorescence genelde. Fluorescent dye dediğimiz. Mesela mavi ışıkla üzerine mavi ışık koyduğumuzda bize yeşil ışığı geri vermesi fluorescence. Bunun gibi değişik renklerde ışık verebilen fluorescence bağlayarak bu antikorları biz tanıyabiliyoruz ve bu antikorlarda bile hangi hücrelerin ne yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Tabii bir yerde o kadar çok değişik hücre bulundu ki artık renkler birbirine karışmaya başladı. Yani şey diye düşünün, beyazla çilekliyi ayırabilirsiniz. Ama mesela güneş doğarken çok hafif bir kırmızı var ve bir yerden sonra turuncuya dönüşüyor. O aradaki renkleri ayırt etmek çok zor. Ne bizim gözümüz ayırt edebiliyor, ne de o aradaki geniş spektrumdan dolayı cihazlar ayırt edebilir oldu. Ve bu sırada bazı bilim insanlarının aklına şöyle bir fikir geldi. Bu boyalar çok geniş bir yelpazede veriliyor. Böyle tek bir sinyal verebilen ne var acaba diye düşünüp izotopları buldular. Yani atomların izotoplarının ağırlıkları sabit ve tek bir sinyal. Yani mesela 151 ise 152 saflaştırılmış bir izotop, 152'si yok. Oradan aynı zamanda kütle spektrometrisinin hassasiyeti bunlara çok yüksek. Dolayısıyla boya yerine izotop koyarak bu antikorların üzerine bunları kütle spektrometrisinde ölçmeye başladılar. Bu sayede normalde 10-15 değişik antikora bakabilirken şu anda 40-50 antikora bakabilir olduk tek tek hücrelerin üstünde. Ve bu da işte kütle spektrometrisinin hücre analizinde kullanılmasına yol açtı. Ve ben de bu sistemi kullanarak şu anda hem kanserdeki sinyal mekanizmalarının üzerindeki değişiklikleri araştırıyorum. Hem de ilik nakline olmasını sağlayan kemiğin içindeki hücrelerin vücuda katkılarını, ilik nakline nasıl yardımcı olduklarını araştırıyorum.
Şimdi benim burada aklıma takılan birkaç nokta oldu. Bu izotopları yerleştiriyoruz dediniz ya, hani bu izotopları birincisi nasıl yerleştiriyorsunuz? İkincisi siz bunları ölçerken hastalar üzerinde mi yapıyorsunuz, yoksa bu hücreleri, bu dokuları alıp laboratuvar ortamında mı ölçüyorsunuz?
Araştırmamın neredeyse hepsi laboratuvar ortamında ve model hayvanlarla. İnsanlara uygulaması da var. Ama mesela araştırmanın bir kısmı kemikte olduğu için genellikle insandan kemik dokusu bulmak çok zor. Onun için model hayvanlar kullanıyorum, çoğunlukla fare. Ama insanların da mesela kan analizi yapmak için benim kullandığım teknikler kullanılabiliyor. Diğer organlar çok daha zorlu olduğu için tabii, hastalardan alınması gerektiği için. Ve kütle spektrometrisinin bir dezavantajı da yok edici olması. Yani analiz edilen materyal tamamen kullanılmaz hale geliyor, yok oluyor. Böyle bir dezavantajı var. Onun için insan dokusu genellikle kullanamıyoruz.
Peki bu süreçte hani hayvan deneyleri üzerinde elde edilecek sonuç sonrasında mı insanlara geçeceksiniz?
Evet.
Nasıl olacak?
Mesela şöyle, yeni tip hücreler buluyoruz farede. Bizim kemik araştırmalarımız sonunda kemiğin içinde ilik naklinin olmasını sağlayan yeni birkaç tip hücre bulduk. İstiyorsanız onu başa alayım hikayeyi. Yani orada basitçe ilik naklini şöyle anlatabilirim. Hastalarda genellikle ilik nakli çok değişik hastalıklarda bugünlerde kullanılabiliyor. Ama en çok kullanıldığı alan kanser hastalarında. Ya herhangi bir kanser hastasının kemoterapi ve radyoterapi sırasında kan sisteminin, kan ilik sisteminin bozulmaması için onun saklanıp kemoterapi ve radyoterapi sonrası geri ona verilmesi alanında kullanılabiliyor. Ya da kan ya da iliğinde bir onun kanseri varsa, onun bir bozukluğu, bir hastalığı varsa başka bir kişinin kan ilik savunma sistemini o insana vermek için kullanılıyor. Buna ben biraz ev taşıma gibi bakıyorum. Basitleştirmek gerekirse. Şöyle anlatayım. Şimdi ilk önce bu ilik nakli yapabilmemiz için ilgiyi boşaltmamız gerekiyor. Ve oradaki savunma sistemine aslında özellikle bu iliği bozuk kanserli hastalarda yapmak için orayı tamamen boşaltmamız gerekiyor maalesef. Çünkü orada şeyler var, mutasyonlu hücreler var. Ve bunun için de toksik, oraya zararlı radyasyon ya da kemoterapi veriliyor. Ve o evi boşalttıktan sonra yeni orada oturacak ilik sistemini yeni bir donörden aktarıyoruz. Bunun olabilmesi için o hücrelerin kemiğin içine girip yerleşip orada güzel bir ortamda büyüyebilmeleri için kemiğin içindeki ortamın düzgün olması gerekiyor. Ve oradaki hücrelerin, burası senin evin, gel burada yaşa, büyü ve bu vücudu savun deme sinyalleri vermesi gerekiyor. Ve işte o sinyalleri veren hücrelerin bir süredir bu kimya, kemoterapi ve radyoterapi sonrası onların da zarar gördüğü üzerine bir hipotez vardı. Normalde kemoterapi, radyoterapi en çok ilk kan sistemine zarar verdiği biliniyor. Ama oradaki o sinyali veremezse eğer o hücreler, bu yöntem çalışmayacak ve başarısız olacak. Ve onun için hatta başka rahatsızlıklar olan ve daha yaşlı hastalarda kemoterapi, radyoterapi yapılması pek tavsiye edilmiyor. Ama eğer o hücreleri öğrenip o hücreleri tamir edebilirsek ve belki de onları transplant edebilirsek, o zaman böyle hastalarda da ilik nakli yapılabilir ve ilik naklini çok daha geliştirebiliriz ve çok daha az zararlı, vücuda zararını azaltabiliriz. Benim araştırmam ise oradaki hücrelerin neler olduğunu daha iyi tanımlamak üzereydi. Şimdi dediğim gibi oradaki hücreler bir kere çok az sayıda bahsettiğim hücreler. 100 hücreden 99'u iliğin kan yapmak üzerine programlanmış hücreleri. Hematopoietik dediğimiz. O %1'i ise tam ne zaman kan yapması gerektiğini ve etrafındaki o yapıyı oluşturan hücreler. Stroma dediğimiz hücreler. Ve bunların azlığı bir kere büyük bir problem. Az sayıda ve bunları araştırmak güç. Kemiğin içinde aynı zamanda bunların bir kısmı. Kemik yapısının içinde onları çıkarmak güç. Bunları araştırırken dediğim gibi oradaki hücrelerden ayıkladıktan sonra bunların çeşitliliğinin de çok olduğu biliniyor. Çünkü bunların bir kısmı kemik üretmek üzerine programlanmış hücreler, bir kısmı yağ üretmek üzerine programlanmış, bir kısmı kondrosit dediğimiz o kemikler arasındaki yapıyı oluşturmak, kıkırdağı oluşturmak için yapılmış hücreler ve bir kısmı da bunların kök hücreleri. Dolayısıyla aslında burada da kompleks bir sistem var. Dediğim gibi bazı renkleri birbirine ayırmak için izotoplar, onun yerine izotop kullandık biz. Ve 28 çeşit hücre bulduk burada. Aslında daha önce bu kadar çok tip hücre olduğu bilinmiyordu. Bunun yanında az önce dediğim gibi gel burada yaşa, burası burada kan yapmaya devam et sinyalleri vermeleri gerekiyor bu hücrelere. Biz yalnızca bu 28 tip hücreyi bulmakla kalmadık. Bu sinyallerin 12'sinin hangilerinde daha çok olduğunu sorduk. Aynı zamanda bu sinyallerin radyasyon sonrasında nasıl değiştiğini sorabildik. Ve bunların arasından bir tanesinin hem radyasyondan etkilenmediğini, radyasyon sonucu yaşamına devam ettiğini ve bu sinyallerden çok fazlasını üretebildiğini öğrendik. Ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu hücre tipini acaba kullanarak ilik naklini geliştirebilir miyiz? Veya bu hücreleri ilerletebilir miyiz? Mühendislik yapabilir miyiz gibi bir
Şey
sürü
sorabilir
sorun.
miyim burada? Dediğiniz ya bir tanesi radyasyondan etkilenmiyor ve kalıyor. Peki o hücre bize neyi cevabını vermiş oluyor etkilenmeyerek?
Bazı hücreler kemiğin içinde doğru yerde ve doğru programdaysalar bu radyasyona karşı savunmaları var. Yani aslında etkilenmiyor demem yanlıştı. Etkileniyorlar ama sonucunda ölmüyorlar en azından. Kendilerini tamir edip yaşamlarına devam edip aktivitelerine devam edebiliyorlar.
Kanser hücresi değil mi? Normal
Hayır.
kemik hücresi.
Kemik hücresi. Kanser değil. Kanser modeli değildi bu zaten. Bu radyasyon modeli. Yani onlar uzun dönem devam edebiliyorlar.
Şimdi çok güzel çalışmalar yapmışsınız, yapıyorsunuz da, devam ediyorsunuz da. Ve bunu aslında kimya okuyarak elde ediyorsunuz. Şimdi Türkiye'de çok fazla kimya ya da temel bilimler tercih edilmez. Ki yüksek puan alınca genellikle tıp yaz ya da işte mühendislik yaz denir. Siz neden kimya yazdınız ve okudunuz?
Bu şey, bilmiyorum, belki standart bir cevap ama çocukken, işte lisedeyken kimyayı çok seviyordum. Belki de oradaki öğretmenim, ya hala hatırlarım, çok iyi öğretiyordu ve ben kimyayı çok iyi anladığımı ve bu konuda kendimi mutlu hissettiğimi düşünmüştüm. Yani kimya ile ilgili kimyasalların nasıl çalıştığını merak ediyordum. Mesela meraklarımdan bir tanesi yemek pişirmek benim. Yemek pişirirken neler oluyor acaba? İçeride tam ne yapınca en güzel lezzet, koku ve o işte yemeklerin yumuşaklığı ya da sertliği oluşuyor. Bunları hem merak ediyorum hem bunlardan zevk alıyorum. Belki bir işte karakterimin etkisi ama ben büyük ihtimalle iyi öğretilmenin etkisi olduğunu düşünüyorum. İyi öğretilmek ve bu konuda kendini meraklı ve aynı zamanda mutlu hissedebilmek. Kimya ya onun için, hani kimyayı yazmıştım. Kimya dışında başka şeyler de yazdım ama bir numara hep kimya diye düşünmüştüm. Bu iyi öğretim Bilkent'te devam etti. Bilkent'te de hocalarımız sağ olsunlar. Çok iyi bir eğitim vardı orada. Yakın ilişkiyle çok böyle soru cevap gidebildik. Ve ben kimyaya devam etmek istedim ve araştırmaya da ilgiliydim. Bunun için yazları, iki yaz, işte üniversitenin ikinci senesinde ve üçüncü senesinde staja gittim. Bir tanesi Avusturya'da yine Türk bir hocaylaydı. Bununla güneş pili üzerineydim. O da çok ilginç bir konu. Organik güneş pilleri yapmak üzerineydim. Diğeri de aslında bir fizik bölümündeydim. Harvard'da bir fizik laboratuvarında. Bu sefer de silikonun onların bulduğu lazerle değiştirerek nasıl daha iyi güneş pili yapmak üzerine çalışmada bulundum, yaz stajı. Ve özellikle o sırada Amerika'daki çalışma ortamını, araştırma ortamını çok beğendim ve bunun üzerine araştırmaya devam etmek istedim. Onun için doktora geldim buraya. Ve burada da kaldım. Yani 15 senedir Boston şehrinde yaşıyorum.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz.